Ayrım 21, sayfa 287. Taşralı adam. Kuşkusuz buraya kadar söylenilenler psikolojidir sadece. Ne var ki romanı kendisine uygun düzeyde, yani mesel düzleminde yorumlarsak, Kahn'ın bilmecemsi suçuna ilişkin bir ipucu yakalayabiliriz. Katedral bölümünde tutuk evi rahibi, kanun önünde meselini anlatır ve mahkeme konusundaki görüşünde yanıldığını K'ya kanıtlamak için yapar bunu. Rahip adeta bir ön söz olarak, kanunun giriş bölümünde bu yanılmayla ilgili olarak şöyle denir, diyerek başlar anlatısına. Açıkça kanun adına eden rahip, mesele itiraz kabul etmez bir nitelik kazandırır. Ardından gelen yorum gibi meselenin de her sözü kesin önem taşır. Meselenin ilk iki cümlesi şöyledir. Kanun önünde bir kapıcı durmaktadır. Bu kapıcıya taşradan bir adam gelir, kanundan içeri girmek ister. Rahip, davasıyla ilgili olarak içine düştüğü yanılgıyı K'ya kanıtlamak için mesele anlattığına göre, mesel türünün özü gereği olarak mahkemenin elçilerinin en başta mesele anlatan rahibin karşısında K'nın konumu neyse, taşralı adamın da kapıcı karşısında aynı konumda olması gerekir. Peki nereden gelmektedir taşralı adam? Taşralı adamla özdeşleşmesi istenen K, bu soruyu rahibe sormayı ihmal eder. Meseldeki taşradan sözü, adamın kanuna gelmek için teptiği yolun uzunluğuna işaret eder. Çünkü adam, rahibin dediğine göre, bu yolculuğa çıkarken yanına bir sürü şey almıştır. Oysa Joseph K, tutuklanmasından bu yana yaşadığı kentten bir yere ayrılmaz. Yanına hiçbir şey almadan, eli tümüyle boş olarak girer katedralden içeri. Annesinin hala yaşadığı bir taşra kentinde doğmuş olsa bile, davranışları bakımından tas tamam modern bir kent insanıdır. Dipnot, annesine gitme planı bile gerçekleşmeden kalır. Kendisini en sonunda taşraya götürecek olan bölüm birkaç sayfa sonra kesilir. Ne var ki taşralı adam nitelemesi İbranice'ye çevrildiğinde K için adeta bir şifre önemini kazanır. İbranice'de taşralı adamın karşılığı Amhaarez'dir. En azından sözcüğün Yiddiş dilindeki şekli Amhorez'in 1911'den bu yana Yahudi ve Yiddiş folkloruyla yakından ilgilenen Kafka'nın yabancısı olmaması gerekir. Gerçekten de Amhorez sözcüğü Kafka'nın 26 Kasım 1911 tarihli günlük notunda karşımıza çıkar. Bir Amhaarez ise gerek bilgi gerek yaşam pratiğinde cahilin beceriksizin biridir. Mahkeme karşısında Joseph K. ister istemez bir Amhaarez gibi davranır. Küstah, bir yandan saygılı, beceriksiz, kararsız, meraklı ve tutarsızdır. Karşısındakilere yanlış sorular yöneltir, acele yanıtlar verir. Joseph K'da ayrıca bir şilemil özellikleriyle karşılaşırız. Kanun önünde ilkel biri gibi davranır K. Elle tutup gözle görebildiği, duyularıyla algılayabildiği şeyleri kavrayabilir ancak. Ressam Titorelli'nin zafer ve av tanrıçası olarak yaptığı adaletin resmi gibi resimleri anlayabilir. Ama davasının yasasını oluşturan hukuksal ve tanrı bilimsel soyutlamaları akıl erdirebilmekten uzaktır. Sahip olacağı bir İncil'de sözlerin yerini resimler alırdı kuşkusuz. Katedrale de resimli bir kitapla elinde kentin gezilip görülecek yerlerini içeren bir albümle girmesi karakteristiktir. Sıradan bir kadın olup tutuklanmasını bilgiççe bir olay gözüyle bakan Bayan Grubach'ın gözünden kaçmayan bir şey bile göremez. Bir Amhaarez olduğu için davaya kısaca bir hiç gözüyle bakar. Ama daha sonra onu aşinası olduğu yaşantı diline çevirerek şöyle der. Bugüne kadar bankanın önemli bir sürü işinin altından başarıyla kalkmıştı. Davada bu işlerden biriydi yalnız. Öyle bir iş ki her işte olduğu gibi pusuda bekleyen türlü tehlikeler içeriyordu. Ve işte bu tehlikeleri savuşturmak gerekecekti. Bir Amhaarez çokluk cehaletini kendisinden ve başkalarından kaçırmaya yönelik beylik sözlerle ele verir kendini. Ne var ki kutsal kitap döneminde Amhaarez yalnızca bir tek bön ve saf kişi anlamına gelmiyordu. Kutsal tapınağın gölgesinde yaşayan dağ kenti Kudüs'ün sakinleri, düzde yaşayan balıkçı, çoban ve zanaat erbabına bu ismi vermekte, onları menü people yani ayak takım olarak nitelemekteydi. Bu grup içinde toplumun en alt kesiminde bulunanlar, alabildiğine yoksul ve cahil kişiler yer almaktaydı. Söz konusu kişiler, iyi kötü ayakta kalabilmek için bütün zamanlarını yaşam savaşıyla geçiriyor, dolayısıyla kutsal yasaların buyruklarına tam anlamıyla uyamıyorlardı. İncil'lerde hakları elinden alınmış bu insanlara İsa'nın özel bir ilgi gösterdiğinden söz edilir. Bazı bilginler İsa'nın da bu kişilerden biri olduğunu varsayar. Kuşkusuz ezilen ve aşağılanan bu insanlar Tanrı ile ittifak sonucu bir araya toplanan ağımı yani halkı oluşturmaktaydı. Haarez yani ülke ise onları kendi hizmetinde kullanıyor ama yasadan, ulusun ruhsal merkezinden uzakta tutuyordu. Yüzyıllar boyu amhare sözcüğü, ruhani soyut ile etkin, somut arasında başlangıçta var olan bu gerilimin izlerini taşımıştır. Yasanın portresinin en iyi şekilde çizildiği katedral bölümünde Kafka, belki bilinçli olarak, Katolik kilise simgesine ve Katolik rahip figürüne başvurmuş, çünkü İsa'da söz konusu gerilimin giderilebileceğini görmüş ve aşağılardaki düz araziyle yasanın yüceliği arasında İsa'nın aracı rolünü sezmiştir. Ancak gerek Yahudi Kafka, gerek Joseph K. için bağlayıcı bir vaat değil, sayılamayacak kadar çok ancak bizim için değil denen umuttan bir ışın olmuştur İsa. Kafka'nın 4. oktav defterindeki çevremizdeki bütün acıları çekmemiz gerekiyor. İsa insanlar için acı çekti. İnsanların da İsa için acı çekmesi gerekiyor. Sözlerinde ağırlık acı çekmek üzerinde bulunmakta, esenlikin sözü geçmemektedir. Dolayısıyla Kafka katedral bölümünde sahne ve figür bakımından Hristiyanlığın esenlik öğretisindeki simgelerle oynayabilmesine karşın ilgili simgeleri bu esenlik öğretisinin müjdesine dönüştürememiş, başlangıçta karşısında beliren metafizik uçurumun derinliğini belki de gereği gibi ölçememiştir. Ancak aradan hayli zaman geçtikten sonradır ki kapıcı öyküsünün anlamını kavramıştır. Meselde saklı yatan derin anlam ne olursa olsun taşralı adam asla kanunun içeri giremeyecektir. Ders alması için meselin kendisine anlatıldığı Joseph K. da onu temelden yanlış anlar ve öyle de kalır. K. bütün dikkatini günlük yaşamın somut etkinlikleri üzerinde toplaması, ayrıca yasanın ele tutulmayıp gözde görülmez soyutluklarıyla uğraşmaktan kaçınması bakımından bir amharezdir. Tutuklanması kendisini rutin yaşamından çekip almıştır. Eski yaşamını yeniden sürdürebilmek için davasını kazanmak ister. Dolayısıyla rahiple tartışması etkin yaşam ile ruhani bir yaşam arasında geçen söyleşiden başka bir şey değildir. Kafka'nın kendisi için bu söyleşi meslekle edebiyat arasındaki bir çatışma, yani kendisinin bir türlü çözüme kavuşturamadığı bir çatışmadır. Ayrıca kalıtsal bir çatışmadır bu. Çünkü soyca Kafka baba tarafından babaya mektupta kabalığını, kültürsüzlüğünü ve inançsızlığını duygulandırıcı bir yakınmaya konu yaptığı taşralı bir adamın oğludur. Kızlık soyadı Lövi olan annesi ise rivayete göre Levilerin rahip soyundan gelmektedir. Dolayısıyla Kafka da kendisine bir Lövi gözüyle bakar. Belli bir Kafka temeli üzerine oturmuştum. Ama Kafka'lara özgü o yaşam ticaret ve ele geçirme istemiyle değil. Lövi soyundan gelme bir dürtüyle davranıyor. Bu dürtü daha bir gizli saklı ve daha bir ürkek, bir başka doğrultuda etkinlik gösteriyor, çoklukta etkinliğine tümüyle ara veriyordu. İçindeki Kafka onu gerek yaşam karşısında, gerek babasının önünde kendisini kanıtlamaya zorluyor. Lövi soyundan gelme dürtü ise onu yazarlığa bir tapınma biçimi olarak baktığı bir başka öne sürüklüyordu. Varlığındaki bu çatışma, Kafka'yı yine Lövi soyundan gelen oyuncu Yitzhak Lövi aracılığıyla Doğu Yahudileri dünyasına içeri sokmakla kalmayarak etkisini çok daha geniş bir alanda, çok daha derinliği göstermiş olabilir. Babası Hermann Kafka, bu taşralı adam ise Kafka'nın yeni kazandığı dostunu bir haşerete benzetir. Bu çatışmada bir türlü giderilemeyip varlığını sürdürdüğünden yazar gerek içindeki Kafka'ya gerek Lövi'ye ihanet ettiği inancından bir türlü kopamamış, dolayısıyla kendisini iki kez suçlu hissetmiştir. Kafka'daki suçluluk duygularının Joseph K.'nın suçunda yansıdığı görülür. Bu yüzdendir ki roman kapsamı içinde kalarak ele geçirmeye çalıştığımız süre K.'nın suçu bir bilmece niteliğini korur. Romanın kahramanlarından biri olan K. tutuklanmadan önce her gün biraz daha ilerleyip yükselmeye çaba harcar. Etkin yaşama kendini adamış bir kişidir. İçinde ruhani doğrultuda bir eğilim yaşamadığından doğal olarak çok derinlerdeki dinsel bir kökenden kaynaklanacak bir suçun varlığını anımsayamaz. Joseph K.'nın suçu daha çok yaratıcısı Kafka tarafından ona yüklenen bir suçtur. Kafka kendi suçunu K.'nın karakterine ve yaşam öyküsüne akla uygun biçimde monte etmeyi başaramadığından romanı kendisi için belirlenmiş çerçeve dışına çıkarak Kafka'nın öz yaşam öyküsüne kadar izlemeye zorlar bizi. Bu ise sanatsal açıdan bir kusur oluşturur. Ne var ki bu kusuru sanatsal bir nitelikle donatma becerisini gösteremeyen bir Kafka da Kafka olamazdı. Sanatsal açıdan kusur oluşturan şey, yazarın kendisiyle kahraman arasında yeterli bir uzaklığı koruyamayışı, sanat yapıtının yapıtı yaratan sanatçıya bağımlılığı, Joseph K.'nın suçunun çözülmesi olanaksız bir bilmece niteliğindeki gizini oluşturur. Kafka'nın romana verdiği mesel biçimi içinde bu suç tam bir kapalı kutudur. Romanı sonuna kadar karanlık içinde kalır ve bu karanlıkta kapsamı alabildiğine geniş nitelik taşır. Nitekim Joseph K. da niteliksiz bir kişi olarak sürdürür varlığını. Dolayısıyla genel geçerli bir insan tipi izlenimi uyandırır. Bu da sonu başa yollayan meseldeki paradokstur. Kafka'nın bu yapıtında inşasına temel yaptığı ilke daireseldir ve okuyucuyu bir çember içinde dolaştırır. Örneğin K, Cezalılar Kolonisi öyküsündeki idam makinesi üzerine yatırılsa, insan dışı bir hukukun kurbanı bu kişinin cildine aygıtın nakşedeceği şey suçun anımsa buyruğundan başka şey olmayacaktır. Ancak Joseph K'nın suçundaki paradoksa dava romanının genel temasıyla gözüyle baktığımız süre, Kafka'nın bu suçu anlatının kendi içindeki belli nedenlere dayandırmayışı bize edebi açıdan bir ihmal olarak görünecektir. Ne var ki gözlerimizi Joseph K'nın paradoks niteliğinden alıp davada saklı yatan daha derin bir çelişkiye yönelttik mi, K'nın sallantılı karakteri onu huzuruna davet etmekle kendi kendini çiğneyen bir yasanın sallantılı karakterin yanında önemini büyük ölçüde yitirecektir. Kapıcı mesele. Dolayısıyla yasadaki paradoksu Kafka'nın ana sorunu olarak görürsek, kanun önde meselinde asıl kahraman taşradan gelen adam değil, onu kanundan içeri koy vermeyen kapıcıdır. Bu varsayımı meselin kendisi de destekler. Kapıcı, meselin daha ilk cümlesinde, taşradan gelen adam ise ancak ikinci cümlesinde okuyucunun karşısına çıkarılır. Dilin kendisi de kapıcının taşralı adama yeğe tutulduğunu gösterir. Kapıcı, üzerindeki kürk paltoyla ayrıntılı biçimde tanımlanır. Kocaman sivri burnu, uzun, seyrek ve kara tatar sakalı, hatta paltosunun kürk yakasındaki pireler sayılıp dökülür. Taşralı adam ise bir taslak olarak kalır, koftur içi. Joseph K. gibi o da bir kişilikten yoksundur. Oysa K'yı kişiliği konusunda aydınlatması gerekmektedir. Kısacık meselde 21 kez kapıcının sözü edilir. Taşralı adamın ise ancak 9 kez sözü geçer. Bunlardan da yalnız ikisinde bütün lakabıyla taşralı adam olarak bahsedilir kendisinden. Meselde rahip, kapıcıyı sayısal bakımdan taşralı adamı üstün tutmakla niyetine, aynı zamanda yasanın niyetini açığa vurur. Taşralı adam kimliğiyle aynı sözcüklerin sık sık yenilişinden kaynaklanacak telkin açık K'yı yanıltmak ve dikkatini meseldeki kendi kopyası taşralı adamdan çekip alarak kapıcıya yönelmesini sağlamak. Kapıcı öteden biri bulunduğu yerdedir, tıpkı kanun gibi. Hatta kapıcıdan da önce söz edilir kanunun. Kanunun önünde bir kapıcı durmaktadır. Oysa adam kapının önüne gelebilmek için uzun ve zahmetli bir yolculuğu geride bırakmak zorunda kalır. İnsanın zaman ölçüsü ve sonsuzluk kanun kapısının eşiğinde karşı karşıya gelir. Ama ilk çelişkide hemen duyurur kendisini. Kapıcının kendisi kanun için değil, kanunun kendisi için varmış gibi davranmasına karşın, meselin metninden kanunun kapıcıdan önce geldiği anlaşılır. Kendisini içeri koy veremeyeceğini açıklayarak taşralı adamla kanun arasına girer kapıcı. Ama hemen ardından yine kendi kendisiyle çeliştiği görülür. Yana çekilir ve kapısı her zamanki gibi açık duran kanundan serbestçe içeri girebilmesini sağlar. Taşralı adama verdiği bir sonraki bilgi de yine şaşalatıcıdır. Ben güçlü bir kapıcıyım ve kapıcıların da yalnızca en küçüğüyüm. Böylece kapıcı romanın ilk bölümünde kanun uzun boylu görevliden işittiği sözleri neredeyse olduğu gibi yineler. Ne de olsa tutuklama işinin kendisine havale edildiği uzun boylu görevli de bağlı bulunduğu kendi makamının sadece en alt kademelerini bilir. Meselde kapıcının taşralı adama söylediği aşağıdaki sözlere dikkat edilirse, K'yı tutuklandığı yerden alıp katedrale getiren yol alabildiğine ironili bir şekilde sonsuzluktan içeri dalıp kaybolur gibidir. Ama her salonun başında bir başka kapıcı vardır. Biri de ötekinden güçlüdür. Daha üçüncüsünü görmeye ben bile dayanamam. Meseldeki kapıcının romandaki görevliye benzer bir başkanı da görevlinin kendisine sorular yönelten K'nın gözünü kısmen mahkemenin büyüklüğüyle kamaştırması, kısmen de amirlerine işarette bulunarak kendisini sorumluluktan sıyırıp almak istemesidir. Kapıcıyı hayalimizde canlandırdık mı, oynadığı ikili rolü açıkça görürüz. Taşralı adamla konuşurken kapısını beklediği K'nın sırtını döner. Ağzından çıkan sözleri hem K'nına saygı duyarak hem de bekleyeceği kapıya bakmadan konuşur. Davranışları da yine çelişkilidir. Taşralı adamı sorgular. Ama yalnızca rutin bir iş olarak yapar bunu. Adamın rüşvet olarak verdiklerini alır ama biri yandan şöyle der. Bunları alıyorum ki bak şu yola da başvuracaktım, unuttum sanmayasın. Yani acıma duygusuyla geri çevirmez verilenleri. Sonunda giderek bir şey duyup işitmez olan adamın kulağından içeri var gücüyle bağırır. Bu kapıdan senden başkası giremezdi. Çünkü yalnız senin içindi kapı. Gideyim de kapıyayım artık. Yasanın yasası nasıl katedral bölümünün sonunda rahip tarafından dile getirilirse, Bu şaşılacak açıklama da meselenin sonunda yer alır. Yapısal koşutluk, biri kapıcının, öbürü rahibin olmak üzere her iki açıklamayı birbiriyle ilişkili kılar. Her iki açıklama da yasa ve insan arasında yer alan aracıların sözleridir. Her ikisi de yardıma koşacakken dehşet saçar. Kapıcının son sözleri, tutuk evi rahibinin son cümleleriyle çelişki açısından sıkı bir ilişki içinde bulunur. Kapıcının son sözleri, kanun kapısının her zamanki gibi açık olduğu söylenen metinle değil, aynı zamanda rahibin sözünü ettiği ilkeyle, senden bir şey istemeyen mahkemenin görkemli edilginlik ilkesiyle de çelişir. Buradan yola çıkıldığında, kapıcının taşralı adamı kapıdan içeri koyvermeye yanaşmaması, sağlamlıktan daha da yoksun nitelik kazanır. Çünkü böyle yapmakla kapıcı, mahkemenin kendisine giren bir kimseyi kapısını açmasını engellemektedir. Bir yandan, mahkeme gibi gitmek isteyen birinin gitmesine ses çıkarmayan bir güce aslında kapı gerekmez. Kapalı bir kapı hele hiç. Bütün bölümden çıkan sonuca göre kapıcı mahkeme karşısında taşralı adama zarar dokunan belli bir bağımsızlıkla davranmakta ve konuşmaktadır. Martin Buber kapının metafiziğinden söz açarak Kafka'nın meseleyle buna katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Buber'e göre herkes kendisi için açık duran bir kapının sahibidir. Ama böyle olduğunu bilmez ve bilecek yetenekten yoksundur. Bu kapının içerisine açıldığı dünya, Paulus'un dünyasıdır. Ne var ki, Tanrı içerisine nüfuz edilemeyecek bir karanlığa bürünmüştür ve görünürde bir aracı da yoktur. Ne var ki, bu kapıcı meselini kanun bakış açısından okumak demektir. İster Buber'in Yahudi dindarlığından, ister Paul Tillich'in ve son zamanlarda Ingeborg Henel gibi protestan kaynaklardan yola çıkılsın, dindarlığı kendisine temel alan bir yorum, Joseph K'yı davası karşısında haksız bir konuma sokacaktır. Joseph K suçunu itiraf etseydi, der Ingeborg Henel, bir köpek gibi ölmez, sonunda yargı öyküsündeki gibi hakkında verilen yargıyı kendisi yerine getirecek gücü bulabilirdi. Ancak suçunu itiraf cesaretini gösteremediği için hakkında verilen yargıyı sineye çeker ister istemez. Mahkemenin kararına boyun eğer. Ne var ki, kanun ortadan kaldırılması iki cellat tarafından idamı ebedi yaşama götürecek bir ceza değildir. Roman genel olarak Joseph K'nın bir insan olarak mahva açısından okunmasına karşın dinsel eğilimli yorumlar romanı kanunun yüceliğinden yola koyularak açıklamaya çalışır. Oysa Kafka'nın romanı bu kanunun yitirilmesi temeline dayanmaktadır. Metnin kendisine bakıldığı zaman Kafka'yı özellikle kapıcının paradoks karakterini ilgilendirdiği görülür. Dolayısıyla meselenin yorumunda ne taşralı adam ne de kanun ön plandadır. Yalnız her ikisinin arasında yer alan kapıcı böyle bir konum elinde bulundurur. Demek kapıcı adamı yalıtmış, dedi K hemen. Mesel kendisini pek ilgilendirmişti. Meselin kendisine kurduğu tuzağa düşer Joseph K. Daha bu ilk cümlesiyle rahibe karşı sahip olabileceği birinci avantajı elden çıkartır. Çünkü taşralı adamın kendi gönlüyle kapıcıya geldiğini, onun ise kanun tarafından yakalanarak getirildiğini işarette bulunup, meselin kendisi ve davası üzerine uygulanabilirliğini yatsımaktan daha akla yakın ne olabilirdi? Ne var ki ilk bölümde karşısına dikilen görevliler gibi meseldeki kapıcı da K'yı büyüler. Böylece romanın başındaki durum yenilenir sonunda. Nitekim kanun önünde meseli pek genel anlamda dava için bir çeşit seyri sefer planını oluşturur. Baştaki durum romanın doruk noktası olan meselde yeniden karşımıza çıkar. Ama bu kez roman aksiyonundaki gerilim, düşünsel bir ödevin kılı kırk yararlığı içerisinde monte edilmiştir. Ne var ki K, baştaki gibi şimdi de oyunu kaybeder. K'nın yoğun desteğini kazanan tutuk evi rahibi, meselenin anlatımından sonra kapıcıyı ve onun dava karşısında oynadığı rolü yorumlamaya koyulur. Taşralı adamın şimdilik sözü geçmez. Dolayısıyla K da daha önce bu davada aracı rolünü üstlenmiş kişilerle düşüp kalkmalarının kendisine öğrettiklerinden daha fazla bir şey öğrenemez meselenin yorumundan. Aracı kimseler gibi rahip de hem görevine bağlı hem de görevinin sınırlarını aşarak ona yan çizen biridir. Hem sabırlı hem sabırsızdır. Hem merhametli hem kincidir. Hem özgür hem bağımlı, hem taşralı adamı üstün hem ondan aşağı, hem aldatan hem aldatılandır. Hem son derece güçlü biri hem bir şarlatandır. Hem gözle görülür biridir hem gözle görülmez bir gücün temsilcisidir. Öyle bir güç ki kendi gözleri de bu gücü tümüyle algılayamaz. Bunun başlıca nedeni de gözlerinin görünür, somut bir dünyanın bir temsilcisinin gözleri olmasıdır. Bu çelişkiyi ise K, daha önce görevlilerde soruşturma yargıcında, avukatta ve titrolide rastlamıştır. Bu kişilerin hepsi de bağımsız üstün ama beri yandan yüce bir makama bağımlı kişiler olarak görünür kendisine. Dolayısıyla söz ve eylemlerinden hiçbirinin tam ve bağlayıcılığı yoktur. hizmetinde çalıştıkları yasayı kendilerinin de tümüyle kavrayamaz görünmesi, onlara önemli ölçüde bir özgürlük sağlar. Hepsi de kapıcı gibi kanun önünde dikilir. Yani arkaları kanuna dönüktür. Bu yüzden de kanunun içinden kopup gelen parıltıyı algılayamazlar. Algılamaları da gerekmez bir yandan. Çünkü belki kendilerinin hiç bilmediği gizemsel bir şekilde mahkemenin ve onun muhakeme usulünün birer parçasıdırlar. Tutuk evi rahibi bu paradoksu yorumcuların bir sözüyle destekler. Bir şeyin doğru anlaşılması ile yanlış anlaşılması birbirini götürmez tümüyle. Tümüyle sözcüğüdür ki bu açıklamayı her türlü mantıksal itiraza karşı korur ve aynı zamanda K için değersiz kılar. Açıklama neden kapıcının bir yandan kanunu yanlış anlayabilmesine, öte yandan kendisine karşı bir kez yükümlülük üstlendiği sistem konusunda doğru bir görüşe sahip olabileceğini belirtir. Hatta belki de emrinde çalıştığı yasa, rahibi bu yasayı yanlış anlamaya ayartacak gibi çıkartılmıştır. Ancak Kafka tarafından yorum diye nitelenen açıklamanın sonunda, kapıcının gökkuşağını andıran sofistik düşüncelerin sisi içinde kaybolmasının ardından, Joseph K. aynı zamanda kendi çıkarı da demek olan taşralı adamın çıkarını savunarak şöyle der. Kapıcı her şeyi açıkça görüyor mu, yoksa bir aldanış içinde mi? Önemli değil bu. Ben dedim ki adam aldatılıyor. En sonunda aracı kişi rahipten kendini kurtarır K. Bundan böyle ilgisi taşralı adama, insana, kendi kendisine yönelir. K'nın başlangıçta söylediği, demek kapıcı adam aldatmış sözüyle, sondaki adam aldatılıyor sözü, birbiriyle karşılaştırılırsa, adamın nesneden özneye, cümlenin de yükümlülük taşımayan etken bir eylemden, gerçekten trajik bir edilgen eyleme dönüştüğü görülür. K daha sonra adeta yakarırcasına şunları ekler sözlerine. Ama şunu unutmamalısın ki, kapıcının bir aldanış içinde bulunması, onun kendisine hiç zararı dokunmamakta, taşlı adama ise 1000 kat zarar vermektedir. Ne var ki bu sözlerle K, sonunda rahibi köşeye sıkıştırıp kendini savunmak zorunda bırakmayı, ona meydan okumayı başarır. Meselenin yorumlayıcısına, yasanın otoritesinin arkasına sığınmaktan başka çare kalmaz. Bu durumda kapıcı ile ilgili olarak şöyle söyler rahip. Kapıcı bize nasıl görünürse görünsün, kanun hizmetinde çalışan biridir. Yani kanunun bir adamıdır. Bu yüzden de insanların yargılarından uzakta bulunur. Kanun tarafından kapıcılıkla görevlendirilmiştir. Onun liyakatinden kuşku duymak, kanundan kuşku duymak demektir. K bakımından bu açıklama, onun çıkarcılıkları ve açgözlüklerinden acı acı yakındığı görevlilerin mahkemenin amacına uygun davrandıkları, oysa mahkeme kanun şikayeti üzerine suçları cezalandırmak için dayakçılanıyorlar, ya da dosyaları çocuksu müstehcen şeyler içeren sorgu yargıcının liyakatinden kuşku duymakla yasanın kendisinden kuşku duyduğu gibi bir anlam taşır yalnız. Bu yüzden her şey gerçek değil, sadece zorunlu gözüyle bakmak gerekir diyen rahibin bu özet açıklamasını kabul eden aşmaz. Ama yine de bu paradoksta K ve davasıyla değilse bile mahkeme ve onun karakteriyle ilgili bir gerçek saklıdır. Mahkeme için K'yı tutuklatmak zorunluluğu doğmuş çünkü bu tutuklama K ile iletişim kurmak için tek çareyi oluşturmuştur. Mahkeme kendi yasasına uygun davranmayışını bu zorunluluk ile açıklar. Kendi gerçeğine sırt çevirmiştir mahkeme. Ama yalnızca insanoğlunun o acımasız zorunluluktan bulanmış gözlerinde böyledir bu. Mahkemenin kendi gerçeği kendi kendisine dayanır. Kendi kendisi için anlaşılabilir bir nitelik taşır, insanların yargısından uzakta bulunur. İnsanlar tarafından insan diliyle kavranılamaz. Böylece rahibin sözleri sırf K'yı kendisi ve suçu hakkında karanlıkta bırakmak için dava üzerine ışık serper. Kafka bu paradoksu Joseph K'nın rahiple karşılaşmasının başında anlamlı bir simgeyle dile getirir. Bir ara arkasına dönen K, uzun ve kalın bir mumun az ilerideki bir sütuna tutturulmuş bir şamdan da yandığını fark etti. Bu her ne kadar güzel bir şeyse de büyük çoğunluğu yan mihrapların karanlığında asılı duran tasvirlerin aydınlatılmasına hiç el vermiyor, hatta karanlığı daha da çoğaltıyordu. Işık, koyuluğunu belirtmek için karanlıkta parıldar. Umut da insana verilmişse, umutsuzluğun dipsizliğini görmesi, algılaması içindir. Dava romanından sızan tüm ışığın kaynağı, rahibin meselinde, kanun kapısından hiç sönmeksizin sızıp gelen parlaklık, gözlerinin feri zayıflayan taşlı adamın, çevresinin mi gerçekten kararlılığa gömüldüğünü, yoksa sadece gözlerinin mi kendisini yanılttığını bilemez olduğu sırada belli eder kendini. Taşlı adamın o ışıktan yalnızca bir parıltıyı algılamasından sonra kesin olan bir şey vardır. Artık pek bir ömrü kalmamıştır adamın. Rahipten işittiği sözlerle öldürücü ışıktan nasibini alan K da artık fazla yaşayamayacaktır. Taşlı adamı görebilmek için onun bir uçurumun kenarına getirmek de ışığın işlediği bir suçtur.